Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenler, Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Kur'an'la tedaviden bahsediyorduk. Rukiye dediğimiz, Kur'an okuyarak, ayet okuyarak Allah'tan şifa istemek, Kur'an'ın Eşşafi isminden istifade etmek. Allah Teala'nın Eşşafi ismi var. Kur'an'ın isimlerinden birisi de Eşşafi, El-Kafi. Öncelikle manevi hastalıklara şifa olan, sonra maddi hastalıklara da şifa olan bir yönü var Kur'an-ı Kerim'in. Tabii bu maddi hastalıklara şifa olması yönü biraz daha insanın ihlasıyla, kuvvetli itikadıyla ilgili bir husus. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Hayru devai el-Kur'an" buyurmuşlar. En hayırlı deva, tedavi Kur'an'dır. Yine kendisi akşam yatarken ve bazı hasta oldukları zamanlar İhlas suresini, Felak ve Nas surelerini okuyup avucuna üfleyerek onunla bütün vücudunu meshetmişler. Bu tür rivayetlerden bahsediyorduk. Bir sahabinin başına geçenleri şimdi nakledelim. İlaka bin Sahar radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'in yanına gelip Müslüman olmuş. Medine'ye geliyor insanlar. Müslüman oluyorlar. Bir müddet orada kalıyor. İslam'ı öğreniyorlar. Sonra memleketlerine dönüyorlar. Sonra Efendimiz'in yanından ayrılıp geri dönmüş. Yolda bir kabileye rastlamış. Orada bir adam var, delirmiş. Demirle bağlamışlar. Hastanın ailesi ona diyorlar ki bize anlatıldığına göre şu sizin arkadaşınız, yani Resulullah'a kastediyorlar, hayırlar getirmiş. Senin yanında bu deliği tedavi edecek bir şifa var mı? Diye sordular. İnsanlar duyuyor tabii ki. Efendimiz'i duyuyor. Onun risaletini duyuyor. Anlattıkları kulaklarına geliyor. Çöllerde değişik kabileler. Ona vahiy geldiğini duyuyorlar. Bir anda herkes Müslüman olmuyor tabii. Bunu bir anda düşünemeyenler de olabiliyor. Bu zat o kabileye uğrayınca işte hoş geldin, nereden gelirsin, nereye gidersin soruyorlar. O da anlatıyor, diyor ki Medine'ye gittim. Allah Teala bir Resul göndermiş, elçi göndermiş falan anlatıyor işte. Hem tebliğ vazifesini yapıyor. Tabii onlar da başları sıkışmış, daralmışlar. Bir çare arıyorlar, ilaç, tedavi, sağdan soldan. İnsan böyle bir sıkıntıya düştüğünde her şeyden çare aramaya başlar. Hatta inanmadığı şeylere bile müracaat eder, acaba ondan bir fayda olur mu gibi. Bu insanlar da diyorlar acaba farklı bir şey duyduk diyorlar. Böyle bir insan geldiğini, peygamber olduğunu iddia ettiğini, vahiyler geldiğini, okuduğunu duyduk. Böyle iddiası varmış. Acaba diyorlar sen de onun yanından geliyorsun. Onun böyle bir hastalara tedavi olacak, şifa verecek bir şeyleri var mı? Bir şey biliyor musun? Diye sormuşlar. Bir ümit, bir çare. İlaka radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bunun üzerine ben de diyor deliye Fatihatul Kitabı okudum. Evet var diyor. Allah Teala'nın vahyettiği kelamından bir sure var. Fatiha diye bir sure. Onu Peygamberimiz her namazda okuyor. Demek ki faziletli bir sure. Onu diyor okuyayım Allah'ın kelamı diyor şifa verir. Fatiha'yı okudum. Adam iyileşti. Şifa buldu. Demek ki okuyanın ihlası sahabi yeni Müslüman olmuş. İhlasla, samimiyetle okuyor. İnancı tam, kavi. Hastada eğer şifa bulacağına inanıyorsa Allah Teala şifa verir. Bu okumama karşılık bana 100 koyun verdiler. Yani insan okudu bir duaya, şifa buldu. 100 tane koyun. Demek ki İslam'dan önce de böyle okuyarak tedavi şekilleri varmış. Ancak onlar tabii ki Kur'an okumuyorlar. Kendilerine göre bazı şeyler, sözler söylüyorlar. O ayrı bir konu. 100 tane koyun verdiler. Peygamber Efendimiz'e varıp durumu anlattım. Şimdi meseleyle karşılaştı. Onun hükmünü öğrenmek için tekrar gidiyor. Koyunlar helal mı değil mi diye soruyor. Efendimiz Kur'an'dan başka bir şey okudun mu diye soruyor. Hani cahiliye döneminden kalma böyle anlaşılmaz sözler falan okudun mu diye soruyor. Ben de hayır cevabını verdim. Resulullah Efendimiz onları al diyor. Ömrüme yemin olsun ki batıl bir şey okuyup üfleme karşılığında ücret alarak yiyen kimse bunun günahını çekecektir. Sen ise hak olan bir tedavi karşılığında aldığın ücreti yiyorsun, buyurdular diyor. Ebu Davud'da, Ahmet bin Hanbel'de geçen bir rivayet. Cahiliyede biliniyor demek ki. Onlar batıl şeyler, batıl sözler söylüyorlar. Onun karşılığında para alıyorlarmış. Bu diyor vebaldir tabii ki. Ancak sen diyor hak söz okumuşsun, Fatiha okumuşsun ve bu da şifa vermiş. Onun karşılığından para almışsın, buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin bu sahabiye Fatiha'dan başka bir şey okuyup okumadığını sorması, yaptığı tedaviye cahiliye adeti olan batıl şeyler karıştırıp karıştırmadığını öğrenmek içindir. Bazen tevhide aykırı olan, şirk ihtiva eden sözler de oluyormuş bunlar içerisinde. Böyle bir şey var mı diye soruyor Efendimiz. Böyle bir şey karıştırmadığını anlayınca kendisine verilen ücretin helal olduğunu söylemiştir. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte oturuyorduk. İçimizden birini akrep soktu. Oradakilerden biri, ey Allah'ın Resulü, rukye yapayım mı diye sordu. Orada bir artık zehir yoksa, bir ilaç yoksa, yapılacak tedavi sadece okumaksa, rukye ise, onu yapayım mı ya Resulullah diye soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşinin imdadına koşmaya kimin gücü yetiyorsa derhal koşsun buyurdu. Elinizden ne geliyorsa hemen koşun, acil bir durum, kardeşiniz zehirleniyor. İşte tedavisi olan, ilacı olan ilaç getirsin, zehri çıkarabilecek olan zehri çıkarsın, okuyabilecek olan okusun. Herkes bu önemli Efendimizin sözü, kardeşinin imdadına koşmaya kimin gücü yetiyorsa derhal koşsun. Dua ederek ve okuyarak yapılan tedavi, yani rukye, cahiliye devrinde bilinen bir metot imiş, öyle anlaşılıyor. Ancak hastaya söylenen sözler arasında şirke giren ifadeler varmış orada. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk zamanlar rukyeyi yasaklamış. Sonra getirin, rukyelerinizi bana gösterin buyurmuş. Tedavi ettiğiniz, okuduğunuz şeyleri ve içindeki yanlış şeyleri ayıklayarak kalan kısmına müsaade etmişler. Alimler şu üç şartın bulunması halinde rukyenin caiz olacağı görüşünde ittifak etmişlerdir. 1. Allah Teala'nın kelamı isimleri ve sıfatlarıyla yapılması. Tedavi, okunacak şeyin Allah'ın kelamı, isimleri, sıfatlarından olması. 2. Arap diliyle veya başka bir dille anlaşılır şekilde olması. Anlaşılır şeyler olsun. Bazı şeyler var, anlaşılmaz kelimeler, bilinmez, Arapça'da değil. Herhangi bir dilde karşılığı bulunmayan karışık kelimeler, kelimeye benzer şeyler, sesler oluyor. Anlaşılmaz şeyler. Bunlardan olmasın diyorlar. Arap diliyle veya başka bir dille anlaşılır şekilde olmasın. 3. Yapılan rukyenin bizzat fayda verdiğine değil, umulan faydanın ancak Allah Teala tarafından ihsan edildiğine inanılmaz. Allah dostları ilacı bile yutarken şifa senden ya Rabbi diye yutuyorlar. Yani şifanın ilaçtan olduğunu düşünmüyorlar. Hastaya şifa verecek Allah'tır. Nasıl insan ilaç kullanırken, hap yutarken şifa senden Allah'ım diyerek yutuyorsa, aynı şekilde okurken, kendisine dua ederken de yine şifa senden Allah'ım diye. Yani şifanın tek merciğinin Allah olduğunu, değişik vesilelerle Allah Teala'nın bu şifayı verebileceğini düşünmesi gerekiyor. Yani rukye, Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle, Allah Teala'nın isim ve sıfatlarıyla, Allah'ın zikredildiği hadislerle ve anlamı anlaşılır bir dille yapıldığı takdirde mübahtır. Anlaşılmaz sözler, anlamsız kesik harfler, kesik harfler, kesik kelimeler, bilinmeyen isimlerle yapılan rukyenin sahih olmadığını, caiz olmadığını söylüyorlar şerhlerde. Yine demir ve tuz kullanarak veya ip bağlayarak rukye yapılmasını da doğru bulmamışlar. Allah Teala'dan başkasına dua ederek, sığınarak veya yardım dileyerek yapılan rukye ise şirk olarak görülmüş. Allah'tan başkasına sığınmak, Allah'tan başkasına güvenmek yasaklanıyor. Bizde sadece Allah'ın gücü vardır. Ondan korkulur, ona sığınılır, ondan yardım istenir. Rukye yapmayan ve yaptırmayanların cennete sorgusuz sualsiz gireceğini bildiren hadis-i şerif ise cahiliye döneminde yapılan ve bu tür haram ve şirk ihtiva eden rukyeleri kastetmektedir. Tevekkülden bahsederken böyle bir hadis-i şerifte rukye yapmayan ve yaptırmayanların hesapsız cennete girecekleri, yani 3 sınıf sayılıyor. Bunlardan birisi de bunlar söylenmiş. Buradan kasıt da bu cahiliye rukyesidir demişler şarihler, hadisi şerh edenler. Yoksa Allah'ın kitabını okuyarak Allah'ın isimleriyle Allah'tan şifa istemek tevekküle mani değildir. Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir şeydir. Onu ayırmak lazım. Kur'an ile tedavide en fazla tatbik edilen metot şifadan bahseden ayetlerin okunmasıdır. Şifa ayetleri diye bildiğimiz Kur'an-ı Kerim'de şifadan bahseden 6 tane ayet-i kerime var. İmam Kuşeyri'nin anlattığına göre tasavvuf büyüklerinden, tasavvuf klasiklerinden Er-Risale'nin yazarı Kuşeyri, o anlatıyor. Oğlu hastalanmış Kuşeyri'nin. Durumu o derece kötüleşti ki diyor, hayatından ümidini kesmiştik. İmam Kuşeyri rüyasında Peygamber Efendimiz'i gördü. Oğlunun halini ona arz etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine Kur'an'daki şifa ayetlerini hatırlatarak onları okumasını söylemiş rüyasında. Şifa ayetlerini oku diye. Kuşeyri Efendimizin tavsiyesini yerine getirince oğlu kısa sürede şifa bulmuş. Bu Alusi tefsirinde ve başka kaynaklarda zikredilen böyle bir rivayet var. Böyle bir şey yaşanmış rüya vasıtasıyla. Bir Efendimizin tavsiyesi olmuş şifa ayetlerini oku diye. Şifa ayetler şunlar kıymetli dinleyenler: ve yeşfi sudura kavmi mü'minin. Tevbe suresi 14. ayet kerime. Allah mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin, gönüllerini ferahlatsın. Bu daha çok manevi şifadan bahsediyor. Ve şifaül limâ fis sudur. Yunus suresi 57. ayet kerime. Gönüllerdeki dertlere şifadır Kur'an-ı Kerim. Bu da manevi şifadan. Nahl suresi 69. ayet kerime. Yahrucu min butuniha şarabun muhtelifun elvanuhu fihi şifaül linnâs. Baldan bahsediyor. Arıların karınlarından çeşit çeşit renklerde bir şerbet çıkar. Bal çıkar. Ki onda insanlar için şifa vardır. Bu da maddi şifadan bahsediyor. Balın şifasından bahsediyor. Diğer ayet-i kerime İsra suresi 82. ayet-i kerime. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Bu da daha çok manevi şifadan bahsediyor. Şuara suresi 80. ayet-i kerimede وَاِذَا مَرِلْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ. Hastalandığım zaman bana şifa verir Allah Teala. Burada da maddi şifadan, Allah'ın şifa vermesinden bahsediyor. قُلْ هُوَ لِلَّذِنَ اَمَنُوا هُدًا وَشْفَاءً. Fussilet 44. De ki o Kur'an inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuz ve şifadır. Bunları peş peşe okunuyor hastaya veya insan kendisine. Günde her gün bazı hocalarımız onu tavsiye ediyor. Günde 7 defa bu ayetleri okuyup insan üzerine üflerse diyor, doktora, ilaca pek ihtiyacı kalmaz diye. Kendisinin samimiyetle, büyük bir itikatla, inançla bunu okuduğunu ve gerçekten ilaçla, doktorla işinin olmadığını söylüyor bir hocamız. Ve yeşfi sudura kavmi müminin ve şifaül limen fi sudur yahrucu min butune şerabı muhtelifun elvanuhu fi şifaül linnâs. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضُوا فَهُوَ يَشْفِينَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. Bu şekilde ezberlense kolaylıkla okunabilir. Okuyarak tedavide kalbin ihlas üzere olması çok mühimdir. İhlasla inanarak okumak lazım. Bu usulün fayda verebilmesi için ihlas ve samimi bir niyetle sırf Allah rızası için hareket edilmeli ve gece gündüz Kur'an ile hemhal olunmalıdır. Yani Kur'an'ı sadece hastalanınca okumak için değil de onu zaten insan yaşaması gerekiyor. Kur'an'ı okuması, ibadet etmesi, anlaması, yaşaması gerekiyor. Bununla birlikte hastalandığında da şifa için de okuması gerekiyor. Kişinin yaptığı fiiller, söylediği sözleri, okuduğu ayet ve duaları yalanlamazsa Kur'an'ın şifası daha çabuk tahakkuk eder. Yani okuduğu şeyler, fiillerini, sözü, fiilini yalanlamazsa. Doğru şeyler söylüyoruz genelde, yanlış işler yapıyoruz. Sözümüzle fiilimiz, özümüz bir olursa doğru şeyler söyler, doğru şeyler düşünür, doğru şeyler yaparsak o zaman Kur'an şifası daha çabuk tahakkuk eder. İbn-i Kayyım el-Cevziye, Kur'an'ın hem ruhani hem de bedeni hastalıklara şifa oluşuyla alakalı şu izahta bulunmuş. Kur'an kalbi ve bedeni, dünyevi ve uhrevi bütün hastalıklar için tam bir şifadır. Fakat sıradan herkes onunla şifa yap olmaya ehil değildir. Hasta olan kimse onunla güzel bir şekilde tedavi olur. Kesin bir iman, tam bir ihlas ve doğrulukla bütün şartlarına riayet ederek onu hastalığının üzerine koyar ise hastalık ona karşı asla mukavemet gösteremez. Hastalık o Kur'an'ın heybeti altında ezilir. Göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'ın kelamına karşı hastalıklar nasıl mukavemet edebilir ki? O kelam dağların üzerine inseydi onları darmadağın ederdi. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّيًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Ayet-i Kerime'ye işaret ediyor. Bu Kur'an dağlara inseydi diyor, Allah'ın korkusundan onların dağıldığını, çatladığını görürdün buyuruyor Ayet-i Kerime'de. Boyun eğdiklerini, Allah'a boyun eğdiklerini. Yeryüzüne inseydi onu paramparça yapardı. Kutta bil ardu. Yeryüzüne inseydi onu paramparça yapardı. Haşr suresi 20. ayet. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu Allah korkusundan baş eğerek parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz. Düşünün Kur'an'ın azametini, değerini, kıymetini anlayın. Ona göre Kur'an'a muamele edin. Ra'd suresi 31. ayette de eğer dağları yürütecek, yeri paramparça edecek ve ölüleri konuşturacak bir kitap olsaydı işte o Kur'an olurdu. Kur'an'ın gücü zahiri olarak tecelli etseydi, o manevi gücü, demek ki dağları yürütürdü, yerinden oynatırdı, yeri paramparça ederdi, arz dünya parçalayacak bir güçte ölüleri diriltirdi. Öyle güçlü, Kur'an'ın gücünü, kıymetini gösteren bir ayet-i kerime. Ra'd suresi 31. ayet-i kerime. İbn-i Kayyım'ın sözü devam ediyor. Diyor ki, hiçbir kalbi ve bedeni hastalık yoktur ki Kur'an'da onun tedavisi ve ondan korunma yolu gösterilmiş olmasın. Lakin bundan sadece kitabını anlama hususunda Allah'ın kendilerine hususi bir anlayış verdiği kimseler istifade edebilir. İşinde ehli olmak lazım diyor. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh sahabi şöyle buyurmuş. Size şu iki şifa kaynağını tavsiye ederim diyor. Bal ve Kur'an. İki şifa kaynağı bal ve Kur'an. Ayet-i Kerime'de geçiyor zaten. Balın şifa olduğunu Cenab-ı Hak bildiriyor. Burada Kur'an-ı Kerim'in yanında şifa olarak balın da tavsiye edildiğini görüyoruz. Balın şifa olduğu Kur'an-ı Kerim'de de haber veriliyor. Cenab-ı Hak arıların yaptığı muhtelif renklerdeki balda insanlar için şifa olduğunu beyan ediyor. Renk renk ballar. Bu sebeple tatlı ve balı seven Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuşlardır. Şifa üç şeye münhasırdır. Bal şerbeti içmek, hacamat yaptırmak, ateşle dağlamak. Fakat ümmetimi zaruri bir hal olmadıkça ateşle dağlamaktan men ederim. Büyük bir ızdırap verdiği için Efendimiz böyle ızdıraplı bir tedaviyi çok hoş görmüyor. Zaruret olmazsa diyor, bunu hoşlanmıyorum ama ihtiyaç olur, zaruret olur. O da kullanılabilir. Ama bal şerbetiyle hacamatı tavsiye ediyor Efendimiz. Hacamat nedir? İki omuz arasından, sırttan, başın arka tarafından veya vücudun herhangi bir yerinden tedavi maksadıyla kan aldırmak. Peygamber Efendimiz'in tıp ile ilgili tavsiyelerinden ve bizzat tatbik ettiği sünnetlerindendir. Efendimiz de yaptırmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabından hasta olanlara bal şerbeti içmelerini tavsiye ederdi. Ebu Said el-Hudri'nin naklettiğine göre bir adam Peygamber Efendimiz'e gelerek kardeşim midesinden rahatsız, ne yapayım diye sormuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bal şerbeti içir buyurmuşlar. Adam bu tavsiyeye uymuş. Bir müddet sonra tekrar gelip bal şerbetini içirdim ancak bu onun rahatsızlığını artırmaktan başka bir işe yaramadı. Adam bu şekilde 3 defa gidip geliyor. Efendimiz tekrar diyor bal şerbeti içir şifadır diye. Tekrar şifa olmadı diye geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz Allah Teala doğru söylüyor. kardeşinin karnı ise yalan söylüyor buyurdu. Allah Teala balda şifa olduğunu söylüyor ayet-i kerimede. Kardeşinin midesi ise yalan söylüyor diyor. Bundan sonra o zat kardeşine bir kere daha bal şerbeti içirdi ve hasta şifaya kavuştu. Sonunda demek ki onda bir vakti var. Hemen ilk defa da olmayabiliyor. Sonunda balın şifa olduğu böylece görülmüş oldu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son sözüyle balda insanlar için şifa olduğunu bildiren ayetin doğru olduğunu ve buna her Müslümanın kesin bir şekilde inanması gerektiğini anlatmıştır. Yani kardeşin karnı yalan söylüyor derken buna inanmak lazım. Allah Teala'nın sözüne inanmak lazım. İnanarak, itikad ederek onu kullanmak lazım. Böylece şifaya kavuşmak lazım. Kur'an-ı Kerim demek ki kıymetli dinleyenler hem maddi hem manevi hastalıklarımız için, marazlarımız için, sıkıntılarımız için şifa olduğunu öğrenmiş oluyoruz, görüyoruz ayetlerden, hadislerden. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'le bağımızın kuvvetli olması gerekiyor. Öncelik tabii ki Kur'an-ı Kerim'den maksat yaşamak. Kur'an'ı yaşamak gerekiyor. İnsanlar Kur'an'ı okuyacak, anlayacak, yaşayacak. İhtiyaç olduğunda şifa içinde okuyacak, hastalığı içinde okuyacak. Böylece Kur'an-ı Kerim'in içli dışlı bir hayatı olacak. Kur'an'la devamlı beraber, devamlı hemhal, devamlı Kur'an'la iç içe yaşayacak. Cenab-ı Hak inşallah Kur'an'ın şifasından istifade etmeyi, onun Şafi isminden tecelliler alabilmeyi nasip eylesin kıymetli dinleyenler. Gelecek yeni bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun efendim.